أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم bacılarım, salihe kadınlara nasihatler konusunda geçen hafta bir takım özellikle dille ilgili olan bazı nasihatleri aktarmıştım. Bugün inşallah devamında ayrıyeten hangi nasihatler yapılıyor, bir kadının salihe olabilmesi ve Allah katında müttaki kullarından olabilmesi için ne gibi nasihatler daha yapılıyor, bunları inşallah aktaracağım. Evet, salihe kadınlara yapılan nasihatlerden bir tanesi ilim öğrenme noktasında gayretli olması gerekiyor. Ve ilim öğrenmesi gerekiyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün erkek ve bütün kadınların dinlerini yaşayacağı kadar ilim öğrenmelerini farz kılmıştır. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taallumel ilmi ala kulli zekerin ve unsa. Gelen hadiste rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bir erkek mümine ve her bir kadın mümineye ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Yani dinini yaşayacak kadar, en azından tevhidini gerçekleştirecek, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan halis bir şekilde Allahu Teala'ya ibadet edecek şekilde ibadet edebilmek, işte Allah'ı birlemek, şirklerden uzak durmak ve bu ibadetlerinde farz olan ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda haram ve helal, yani Allah-u Teala'nın koymuş olduğu hudutları tanıyıp kendisini ilgilendiren meseleleri öğrenmesi farzdır. Ve bu noktalarda taksirat yaptığı zaman, öğrenmediği zaman Allah katında mesul oluyor, günahkar oluyor. Ayrıca ilimde derinleşmek ise farz-ı kifayedir. Yani bazı Müslümanlar, bazı kişiler, yani alimler bazı alanlarda derinleşiyorsa diğer Müslümanlardan bu farziyet kalkıyor. Ama genel anlamda dediğim gibi bir kişiyi Allah katında yapması gereken ibadetler, yapmış olduğu muamelelerde haram, helal vesaire çizgileri öğrenmesi her bir Müslümana nedir? Farzdır. Bu noktada her bir kadın imkanı doğrultusunda yapabildiği kadar ilim öğrenmesi gerekiyor. Yani Kur'an'dan, sünnetten, fıkıhtan, akideden öğrenebildiği kadar ilim öğrenmesi gerekiyor. Dediğim gibi en azından kendini kurtaracak kadar ilim öğrenmesi farzdır. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste Şifa bint Abdullah kızı Şifa diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza girdi diyor. Dakhala aleyna en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ve ana inde Hafsa. Ben Hafsa validemizin yanındaydım diyor. Resulullah Efendimizin eşi Hafsa. Onun yanındayken diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki أَلَا تُعَلِّمِنَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَى كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَ. Ey Hafsa, şu kadına, yani Şifa denen kadına okuma yazmayı öğrettiğin gibi ona nemle, yani bir çıban, bir çeşit, yani işte insanda çıkan bir çıbandır. Bu çıbanın tedavi edilmesinde okunan işte rukiye vesaire duaları öğretsene diyor. Ona okuma yazma öğrettiğin gibi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada ilme ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Az önce okuduğum hadiste de işte ilmi farz kılması her bir Müslüman kadının da aslında ilim öğrenmesinin gerekli olduğunu gösteriyor. Ve özellikle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizle çok küçük yaşta evlenmesi sırf bundan dolayıydı. Yani ona ilim öğretmek amacıyla, ona Kur'an ve sünneti öğretip daha sonra Hazreti Ayşe validemiz de diğer kadınlara, etrafındaki kadınlara, ulaşabildiği kadar kadınlara öğretmesi için özellikle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük yaşta onunla evlenmişti ki ta ki Resulullah'ın yanında yetişsin, zekası güzel olsun ve aleyhissalatü vesselamın ona telkin edeceği şeyleri öğrensin, ezberlesin diye. Evet, tabi ilim öğrenirken amel etme amacıyla öğrenilmesi gerekiyor. Hem kendisi amel etsin, hem eşine öğretsin bilmediği noktalarda hem de çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirsin, hem de akrabaları olan, çevresi olan kimselere de imkanı doğrultusunda öğretmesi amacıyla. Bunun için ilim öğrenmelidir. Aksi halde işte ben de biliyorum, ben de alimim gibi gayelerle öğrenirse veyahut da öğrenmiş olduğu bu ilim ile böbürlenirse, kibirlenirse, insanlara karşı muamelesi kötüleşirse Allah korusun bu onun üzerinde vebal olacaktır. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: "Men talabel ilme li yujari bihi'l ulema au li yumari bihi's sufaha." Kim alimlerle işte boy ölçüşmek için ilim öğrenirse veyahut da işte cahillerle tartışıp onlara galip gelme amacıyla ilim öğrenirse ve yasrif bihi vucuhen nasi ileyhi ve insanların yüzlerini yani gözlerin kendi üzerinde celbetmek için toplamak için ilim öğrenirse edhalehullahun nar, Allahu Teala onu cehenneme sokar. Allah korusun ilim öğrenmesi ona tamamıyla vebal olacaktır. Yani ben de alimlerdenim, ben de biliyorum gibi gayelerle öğrenirse veyahut da cahillerin yanında onları susturmak, onlara galebe çalmak, onların üzerinde işte bir büyüklük taslama gibi amaçlarla veyahut da insanların dikkatlerini kendi üzerinde celbetmek, işte falan çok bilgisi var, filan çok alim şeklinde bu gayelerle Allah korusun ilim öğrenirse ve meclislerde oturup özellikle de bilmeden bir de fetvalar verirse, cahilce fetvalar verirse, ahkam keserse Allah korusun onun ilmi onun üzerinde vebal olacaktır ve onu cennete değil Allah korusun cehenneme götürecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada böyle korkunç bir şekilde uyarıyor. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani ihlaslı bir şekilde tamamıyla Allah rızası için kendisini Allah'a yaklaştırmak, aynı zamanda çoluk çocuğuna faydalı olma noktasında ilim öğrenmesi gerekiyor. Duymayla ilgili nasihatlerde şunu söylüyorlar, özellikle haram olan şeylerden uzaklaşması gerekiyor. Yani her bir Müslümanın dinlemesi haram olan şeylerden kulağını arındırması gerekiyor. Tabi başında gıybet geliyor, büyük günahlardandır. Bunun gibi işte fuhuş sözler, müzik, batıl sözler ve insanları isyana götürecek her türlü, Allah'ın gazabına götürecek her türlü şeyleri dinlemesi ve hatta gizli konuşulan şeyleri dinlemeye çalışması, tecessüs yapması, bütün bunlar haram kılınmıştır. Allah korusun bu dinlemeler kıyamet gününde o kadın üzerinde çok büyük vebal olacaktır. Allah-u Teala bu kulağı nimet olarak bizlere vermişse bunu helal yollarda, güzel yollarda, taat yollarında kullanmamız gerekiyor. Haramlardan uzak tutmamız gerekiyor. Aksi halde hadislerde de geçtiği gibi Allah korusun eritilmiş kurşun dökülecektir o kulaklara. Haram sözler işiten kulaklara. Ziyaretlerle ilgili nasihatler vardır. Özellikle tabii kadınların ziyaretlere ihtiyaçları vardır. Gerek akrabalarına gittiği zaman, gerek arkadaşlarına gittiği zaman yeri geliyor bazen ziyaretlerde saatlerce vaktini geçiriyor. Tabii bu ziyaretlerin de İslam adabı içerisinde olması gerekiyor. Haramlardan uzak tutulması gerekiyor. Ve bunları masiyet değil tamamıyla ibadete çevirmek gerekiyor ziyaretleri. Özellikle haram işlenecek olan meclislerden uzak durmak gerekiyor. Yani misalen mesela düğün varsa, kadınlı erkekli, karışık veyahut da işte çalgısı varsa bir düğünün veyahut da o meclislerde haram işleniyorsa, kötü sözler kullanılıyorsa, gıybet yapılıyorsa, mahsiyetler işleniyorsa o gibi meclislere katılmak nedir? Haramdır, uzak durmak gerekiyor. Ve gelen sahih hadiste Aleyhissalatu vesselam "Men qa'ada maq'adan lem yezkurillaha ta'ala fihi" kim bir meclise oturursa ve orada Allahu Teala'yı anmazsa, yani Allah'ın anılmadığı bir meclis olup tamamıyla dünyevi meclisler olursa "kânet aleyhi minallahi tiraten" Allah tarafından kendisi için diyor pişmanlık sebebi olacaktır diyor. Yani o meclise gitmeseydim, oturmasaydım, hazır olmasaydım diye temennide bulunacaktır kıyamet gününde. Pişmanlık sebebi olacaktır. وَمَنْ اِتَّجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ ف۪يهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَى. Ve kim bir yerde uzanırsa, yatarsa ve Allahu Teala'yı anmazsa, o yatması da onun üzerinde kıyamet gününde vebal olacaktır. Yani kişinin oturmuş olduğu, yatmış olduğu yerler insanın ya lehine olur ya da aleyhine olur. Eğer ki Allah'ın taatiyle geçirirse, yani o meclislere, mesela hazır bulunduğu meclislere, işte gittiği zaman Allahu Teala'yı anarsa, ayet okursa, hadis okursa, nasihat ederse, Allahu Teala'nın işte bahsederse, Allah'ı hatırlatırsa, işte emri bil maruf nehyen münker yaparsa, ilim öğrenirse, öğretirse, beraber ilim okuyup işte mesela ilim öğrenirlerse, bunlar hepsi ibadet olacaktır. Kişinin lehine olacaktır. Ama aksi halde vaktin kaybedilmesi, işte haramların işlenmesi, gıybet yapılması şeklinde olursa, kıyamet gününde kişi için aleyhine olacak olan, pişmanlık sebebi olacak olan meclisler olacaktır. O sebeple özellikle bu ziyaretlerde çokça yani dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kadınlar bu noktalarda çok ciddi hatalara düşüyorlar. Yeri geliyor belki mesela meclislerde saatlerce vakit kaybediyorlar ve bu meclislerde de doğru dürüst Allah-u Teala anılmıyor. Doğru dürüst ilim öğrenilmiyor. Bütün konuşma insanların hallerinden ibaret. Falan şöyle yapmış, filan şöyle etmiş, falan falana şöyle işte gitmiş etmiş falan gibi şeyler. Yeri geliyor belki gıybet, yeri geliyor belki nemime, yeri geliyor belki istihza yani alay geçme gibi şeyler de Allah korusun işin içine düştüğü zaman bunlar hepsi kıyamet gününde kötü hasat olacaktır. Ve Allah'tan uzaklaştıran ameller olup işte insanı pişman edecek şeyler olacaktır. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yeri geliyor belki mesela bir mecliste kişi bulunuyorsa ve orada gaflete girip de işte Allahu Teala'yı anmazsa kalktığı zaman en azından şu duayı okuması lazım ta ki o dua onun o meclisi için kefaret olsun aleyhissalatü vesselam. İşte Allahu Teala'nın anılmadığı bir mecliste şu duanın okunmasını tavsiye ediyor. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Ey Allah'ım sen bütün kusurlardan, ayıplardan münezzehsin. Sen övülmeye layıksın, övülecek olan zatsın. Eşhedü en la ilahe illa ent, senden başka ilah olmadığına ben şahitlik yaparım. Estağfiruke ve etûbü ileyk, ben senden bağışlama diliyorum, sana tevbe ediyorum şeklinde bu duayı okursa inşallah Teala Allah'ı anmadığı o meclislerin kefareti olur. En azından onun üzerinde vebal olmaz. Bir de özellikle bu meclislerde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de ihtilat. Yani yabancı kadın ve erkeklerin bir arada oturmaları, bir arada bulunmaları noktasında yapılan haramlar var, işlenen haramlar var. Tabi buna çok dikkat etmek lazım çünkü maalesef bu çok yaygın bir hastalık. Müslümanların arasında çok yaygın olan bir hastalık. Yabancı yani sayılan kadın ve erkekler yani bazen ne oluyorlar? Bir arada oturuyorlar ve bunda bir beis görmüyorlar. Akrabayız diyerekten. Tabi bunun ahkamını iyi bilmek lazım. Şimdi birinci derecede yani mahrem olan akrabalar var. Mesela kişinin annesi, teyzesi, ninesi, yeğeni mesela. İşte kızı gibi vesaire yani evlenmesi onunla haram olan, ebediyen haram olan kadınlar var. Yani mesela hanımının işte annesi gibi, süt annesi gibi, süt kız kardeşi gibi, işte mesela gelini gibi. Yani kendisiyle evlenmesi ebediyen haram olan kadınlar var. Bir erkek bu kadınlarla beraber oturmasında bir beis yok. Aynı zamanda bu kadının işte kendisine haram olan mesela babası, amcası, yeğeni vesaire yani kendisiyle evlenmesi haram olan kimselerle oturmasında bir beis yok. Fakat bunun dışında evlenilmesi caiz olan kimseler kadın için nedir? Yabancı hükmündedir. Mesela amcasının oğlu veyahut da mesela kişinin baldızı veyahut da işte kocasının mesela erkek kardeşi. Kişinin mesela dayısının hanımı bir erkek için ve tabi bir kadın için eşinin dayısı, eşinin amcası gibi yani evlenilmesi hani eşi öldüğü zaman veya boşayacağı zaman kendisiyle evlenmesi caiz olan erkekler akraba olabilirler. bunlar nedir? Haram boyutunda oluyorlar. Bunlarla beraber oturması, bunlara işte mesela bazı yani evdeki giymiş olduğu elbiselerle mesela hazır bulunması, oturması nedir? Onu harama sokuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu noktada tavsiye ediyor, nasihat ediyor. İyyakum veddukhul alen nisa diyor. Sakın sakın kadınların yanına girmeyin diyor. Yani size yabancı olacak olan kadınların yanına girmeyin diyor. Ya Resulallah araytel hamu diyorlar. Peki ya Resulallah hamu, yani bir erkeğin mesela kadın tarafından olan akrabaları, mesela baldızı gibi, işte veyahut da mesela kardeşinin hanımı gibi şeklinde, aynı zamanda yani akrabalık boyutunda ev kendisiyle evlenebilecek olan kadınların durumu ve kadın için mesela işte kocasının erkek kardeşi gibi, işte kocasının amcası, dayısı gibi vesaire, yani koca tarafından olan akrabalar ve da kadın tarafından olan akrabalar, hani bunun için ne dersin ya Resulullah deyince diyor ki elhamu mevtun diyor. Hamu ölümdür diyor. Buradaki kasıt, ulemanın tefsiriyle diyorlar ki buradaki ölüm bir ya yani ihtilat olduğu zaman ölüme götürür. Hani ihtilat olur, yabancı hükmünde olan bu kimselerle oturulursa belki kalbinde hastalık olan meyledecektir ve belki yani razı olunmayan kötü hallere düşülecektir ki Allah korusun, zina ve benzeri gibi durumlar. Ve bu gibi durumlar hasıl olduğu zaman mesele ölüme kadar gidiyor. Bazı yani yapılan ölümler, yani öldürülen, yani kadın erkek olsun mesela, öldürmeler bundan kaynaklanıyor. Akrabalar arasında özellikle mesela bu mesela erkek tarafından işte hanımının akrabaları ve hatta kadın için koca tarafından olan akrabaları hani girip çıktığı zaman fazla hani şeye sebebiyet vermiyor, tepki olmuyor yani akrabadır diye, ama daha çok bu noktalarda belki haramlar işleniyor. Çünkü yabancı bir erkek kadınların yanına girecek olsa bu kolay olan bir şey değil. Ama akraba boyutuyla, yani mahrem olmayan öbür türlü akraba boyutuyla bu yani normal karşılanıyor genelde toplumlarda. Dolayısıyla haram işleme olasılığı çok daha yüksek oluyor. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam elhamu mevtun diyor. Ve hatta başka bir tefsirde yani ölüm nasıl ki hani insan için insanın çekindiği, korktuğu bir şeyse, uzaklaştığı bir şeyse, bunlar da böyle. Ölüm gibi nasıl çekiniyorsanız bunlardan çekinin. Yani harama girmeme noktasında şeklinde ulema ne yapmışlar? Tefsir etmişler bu hadisi. Evet. Başka bir nasihat, o da işte mesela her bir yani kadın kendisine bir kütüphane edinirse imkanı doğrultusunda, en azından mesela malik olduğu, sahip olduğu, alabildiği kadar mesela bazı kitaplar faydalı olan, tefsir alanında olsun, işte hadis alanında olsun, fıkıh alanında olsun, siyer alanında olsun, akide alanında olsun, bazı faydalı kitapları bulundurması, bu kitaplardan okuması, işte yeri gelir bazen mesela misafir geldiği zaman onlarla beraber işte oturup biraz kitap okuma, mütalaa etme noktasında çok faydalı olacaktır. Yani ufak da olsa bir kütüphane edinmek tavsiye edilir. Ve özellikle kitaplardan da faydalı olanları seçmek gerekiyor. Çünkü günümüzde binlerce, milyonlarca kitap var. Bu kitapları kişi seçmezse ömrü kitaplar arasında zayi olabilir. Dolayısıyla en güzel, yani ehli sünnet menhecine uygun olan, Kur'an ve sünnete uygun olan, hurafelerden, bid'atlerden uzak olan kitapları, mutemed olan tabi alimlerin kitaplarını bulundurmak, o kitapları okumak çok faydalı olacaktır. Rastgele kitap değil, mutemed olan. Çünkü İmam Malik diyor ki, kime fetva sorduğunuza dikkat edin çünkü ondan din alıyorsunuz diyor. Bunun gibi de kişi hangi kitabı okuyorsa dikkat edecek çünkü o kitaptan din alıyor. Bu kitabı yazan kim? Bu alim gerçekten alim midir? Ehl-i sünnet menhecine sahip midir? Tevhidi bir alim midir? Bu alimi tezkiye eden var mıdır? Güvenilir bir şahsiyet midir? Bunun üzerinde tabi dikkat etmek gerekiyor. Yoksa yanlış kitap seçimlerinde Allah korusun insanın sapıtmasına sebebiyet verecektir. Yani bilmediği noktalarda da güvenilir ilim ehline sormak lazım. Şu kitabı alayım mı? Ve hatta hangi kitapları alayım? Hangi kitapları tavsiye edersiniz? Ve hatta ulema hangi kitapları tavsiye ediyorlar diye bu şekilde araştırmaya girip faydalı olan, gerçekten doğru menheç sahibi olan kitapları seçip bunları edinmesi gerekiyor. Bununla beraber tabi güzel bulduğu, mesela okumuş olduğu kitaplardan da faydalandığı vakit, güzel gördüğü kitapları da başkalarına tavsiye etmesi, başkalarına hediye etmesi de, bu da güzel bir ameldir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam اَدَّلُّ عَلَى الْخَيْرِ كِفَعِنِي buyuruyor. Hayra delalet eden, işaret eden onu yapmış gibi sayılır diyor. Evet, ve son nasihat, özellikle çarşıyla ilgili saliha kadının dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de çarşıya çıkma noktasında tabii şeriata uygun davranması gerekiyor. Birinci noktada, yani ihtiyaç olmadığı yerlerde çarşıya çıkmak, bu doğru olan bir şey değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam اَيُّمَ اَمْرَاتٍ خَرَجَتْ تَشَرَّفَهَ şeytan buyuruyor. Herhangi bir kadın diyor evinden çıktı mı, şeytan hemen onunla beraber bulunmaya çalışır diyor. Ve onu erkeklerin gözünde güzel göstermeye çalışır. Onu cezbedici işte şekilde göstermeye çalışır. Sırf harama düşürmek için, yani erkekleri harama düşürmek için. O sebeple ihtiyacın dışında çıkmamak, bu mümkün oldukça kadın, yani ne kadar evinde oturursa bu kadar takvaya nedir, uygundur. Ama ihtiyaçlar olur, zaruretler olur. Çıkmasında da inşallah şeriata riayet ettiği zaman bir beis olmaz. Yani örtüsüne dikkat ettiği zaman, mümkün oldukça ihtilattan, haramlardan uzak olduğu zaman inşallah bir sakıncası olmaz. Fakat dediğim gibi mümkün oldukça, mesela çarşı ihtiyacını işte mesela eşi tedarik ederse veyahut da işte bu işleri mesela erkek akrabalarından erkek olanlar bunları tedarik etmesi, tabii ki kadının çıkıp kendisinin alışveriş yapmasından çok daha nedir? Çok daha doğrudur, evladır, ta ki erkeklerle haşir neşir olmasın, onlarla işte alışverişe girmesin. Çünkü bu noktalarda bazı haramlar düşebiliyor, bazı münkerler işlenebiliyor. Tabii bu çarşı noktasında münkerlerden uzak durmak lazım. Münkeri gördüğü zaman, tabii bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli, imkanı doğrultusunda. Men ra'a minkum münkeren, Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, sizden kim münker görürse fen yugayyirhu biyedihi, onu eliyle değiştirsin. Fe innem yastati fe bi lisani, buna gücü yetmezse diliyle. Fe innem yastati fe bi kalbi, ona da gücü yetmezse diliyle, gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Ve zalike ad'afu'l iman, bu da imanın en zayıf durumudur diyor. Yani bir münkeri eliyle değiştirmiyorsa, eğer tabii elle değiştirebilecek bir durum ise ve bununla yapmıyorsa ve diliyle değiştirmiyorsa, sadece kalbiyle buğz edip geçiyorsa, bu onun imanının zayıf olduğunu gösteriyor. En azından yani yapabiliyorsa ne yapacak? En azından diliyle, bazı noktalarda da eliyle münkerleri yasaklamaya çalışacak. Bunları engellemeye çalışacak. Çünkü mesuldür. Yani her bir erkek ve her bir kadın imkanı doğrultusunda. Yani misal veriyorum, mesela bir kadının yanına geldi. Belki bu kadın dışarıda mesela sürme çekmiştir, makyaj yapmıştır ve hatta örtüsü doğru bir örtü değildir. En azından onun yanında mesela, diyelim ki de geldiler, durduğu zaman yani iki kelime de olsa, hani bu örtüsünün İslam'a aykırı olduğunu, Allah-u Teala'nın böyle bir halde razı olmayacağını, işte bunun İslam'a muhalif olduğunu, hoş bir şey olmadığını en azından 3-5 kelimeyle bile söylemesi nedir? Onun için gereklidir ve onun için çok hayır olacaktır. Hatta dediğim gibi aslen farz olan bir şeydir yani. Kişinin imkanı doğrultusunda nasihat etmesi, uyarması. Bir de israftan çok uzak durmak gerekiyor çarşılarda. Özellikle kadınlar bu noktalarda belki erkeklerden daha fazla bu hataya düşüyorlar. Maalesef bu yaygın olan bir hastalık, özellikle bu belki asrımızda daha fazla oldu. Bakıyorsunuz mesela, belki elbisesi varken ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu, on beşinci, yirminci ve bu şekilde devam ediyor. Maalesef her gördüğü, beğendiği elbiseyi ne yapıyor? Bunu da alayım, bunu da alayım, bu da lazım diye israfa giriyor. Bakıyorsunuz belki ayakkabı noktasında bir sürü ayakkabısı var, bir sürü elbisesi var, bir sürü çantası var, bir sürü, velhasıl kendisine, çocuklarına eşyalar alıyor, evine sürekli eşyalar alıyor, kullanmış olduğu ve kullanmadığı, belki hiç belki lazım olmayacak şeyleri sürekli alması ve zamanla da tabii işte hani yıpranıp atması veyahut da bir müddet sonra da ya eskidi artık veyahut da güzel değil deyip atması noktasında çok ciddi israflara düşebiliyorlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi kulu veşrabu ve la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Yiyin için ama israf etmeyin. Allahu Teala israf edenleri sevmez buyuruyor. Allah korusun, yani kişi israf edecek olursa Allah onu sevmez. İstediği kadar müttaki olsun, israfa girdiği zaman Allah korusun Allah'ın muhabbetini ne yapar? Kaybedebilir. Diğer ayette de innel mubezzirine kanu ihvane şeyatin. İsraf edenler diyor, mallarını boş yere harcayanlar, telef edenler şeytanların kardeşleridir diyor. Allah korusun, böyle büyük bir tehdit var. İşte salihe olan bir kadın bu durumlara düşmekten hayli hayli uzak durması lazım. Şeytanın kardeşi olmak, işte Allah'ın sevmediği kimselerden olmak, bu çok tehlikeli bir şey. O sebeple kişinin kullanmayacağı, giymeyeceği ve de fazla olan şeylerden uzak durması lazım. Çünkü dünyanın sonu gelmiyor gerçekten. Bakıyorsunuz bazıları mesela kendilerine bir cep telefonu alıyorlar. Kısa bir müddet sonra daha yüksek bir model görüyor. Para biriktirmiş, hemen yüksek modeli alayım. Veyahut da eşini sıkıştırmaya başlıyor. İşte bir yüksek model telefon. Ondan sonra elbise, ikinci bir elbise, işte koltuk takımı, yok işte şu da lazım, bu da lazım, bu eskidi, bunun modeli geçti, bu buna uymuyor, bu renk buna aykırı diye o kadar çok israflar yapılıyor ki, yani İslam ümmeti, vallahi İslam ümmeti bazı bölgelerde ekmek bulamazken, yani Ghouta gibi, Şam'ın bazı bölgelerinde, Afganistan'da, Somali'de, birçok yani İslam aleminde vallahi açlıktan kırılan, açlıktan dolayı köpek, kedi yiyen, İşte açlıktan dolayı ekmek bulamayan insanlar var. Elbise giyinemeyen insanlar var, Müslümanlar var. Bütün bunların yani hallerini biz işitiyoruz, duyuyoruz. Buna rağmen bizler eğer israf edecek olursak vallahi Allah'a verecek bir hesabımız yok. Yani en azından bunları aklımıza getirmemiz gerekiyor. Hani eğer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zühd hayatını, Ashab-ı kiramın zühd hayatını, Ashab-ı suffanın zühd hayatını hani şey yapmazsak, hatırlamazsak en azından etrafımızda olan Müslümanlar, fakir olan, karnını doyuramayan yani hatta kışın yakıtı olmayan o insanları en azından düşünmek lazım. Bu bizim yaptığımız bu para harcamaları gerçekten Allah'ı razı edecek olan şeyler midir? Gerçekten bir cep telefonuna işte ne bileyim 300-500 bin dolar mesela ödendiği zaman işte kısa bir müddet sonra ikinci bir model, üçüncü bir model, sürekli böyle model değiştirme noktasında yapılacak olan israfları Allah-u Teala kabul eder mi? Kesinlikle Allah-u Teala kabul etmez ve özellikle böyle bir zamanda cihadın çokça paraya ihtiyaç duyduğu, işte açlıktan kırılan Müslümanların paraya ihtiyaç duydukları böyle bir dönemde kâfirleri daha çok zengin etme ve hele hele özellikle o paralar da Müslümanlara karşı kullanılıyorsa Allah korusun bunun vebali nedir? Ağır olacaktır. Buna da son derece riayet etmek lazım, dikkat etmek lazım. Yiyelim, içelim, giyinelim. Allah-u Teala mübah kılmıştır. Temiz, güzel giyinebiliriz. Güzel şeyler alabiliriz. Yani kişi zengin olduğu zaman Allah'ın ikram ettiği şeylerden güzel şeyler alabilir ama önemli olan nedir? Önemli olan israf etmemesidir. Bu noktada da buna da dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bu saymış olduğum hasletleri en güzel hasletlerle bezenmiş olan kullarından eylesin. Kötü hasletlerden uzak duran kullarından eylesin. Razı olduğu salih ve salihelerden eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.